Ayrım 16, Rüzgarın 100 Yılı, Eduardo Galeano, sayfa 165. 1949, Havana, Radyo Tiyatrosu. Öldürme beni diye yalvarıyor tiyatro oyuncusu yazara. Onelio Jorge Cardozo, Kaptan Kanca'yı bir dahaki bölümde temizlemeye niyetliydi. Gel gelelim bu oyun kişisi sahnede bir korsan gemisinin güvertesinde kılıç darbesiyle ölecek olursa, onu oynayan oyuncu da sokakta açlıktan ölecektir. Oyuncunun yakın arkadaşı olan yazar Kaptan Kanca'ya ölümsüzlük vaat ediyor. Onelio yazdığı radyo oyunlarında soluk kesici serüvenler üretiyor ama oyunları pek tutulmuyor. Çünkü o yeterince ağdalı yazmıyor, yürekleri ıslak çamaşır gibi son damlasına kadar burmasını bilmiyor. Onun tersine Jose Sanchez, Arquilla en derin ve ince gönül tellerine dokunuyor. Gözyaşı Gerdanlığı adındaki Arkası Yarın dizisindeki kişiler, dinleyenleri hıçkırıklara boğan 965 bölüm boyunca kör talihle cebelleşiyorlar. Gene de radyo tarihinin en başarılı dizisi Felix B. Kaignet'in Doğmak Hakkımızdır adındaki oyunudur. Küba'da ve de başka yerlerde böyle bir şey yaşanmış değil. Yayımlandığı gece saatinde yalnızca bu oyun dinleniyor, topluca katılınan bir ayin. Yayın süresince sinemalar gösterime ara veriyor, sokaklar boşalıyor, sevgililer cilveleşmeyi erteliyor, horozlar dövüşü kesiyor, hatta sinekler bile yere konup bekliyor. 74 bölümden beri bütün Küba Don Rafael del Junco konuşsun diye beklemiştir. Çünkü sırrı bilen odur. Gel gör ki kendisi felçli olmak bir yana 197. bölümde sesini de yitirmiştir. Şu sırada 271. bölümdeyiz ve Don Rafael hala hafifçe öksürmekten öte ses çıkaramıyor. Acaba gerçeği ömründe tek bir kez çılgın tutkunun çağrısına uyarak günah işlemiş olan zavallı iyi kadına ne zaman açıklayabilecek? Ona ne zaman söylemeyi başaracak ki doktoru Albertico Limonta işte o tutkunun meyvesidir. Doğurduktan hemen sonra o bembeyaz kalpli kara kadının kollarına terk ettiği bebecik. Ne zaman? Ah ne zaman? Merak ve heyecandan delirmek üzere olan dinleyiciler, Don Rafael'in sessizlik grevi yürüttüğünden habersizler. Don Rafael del Junco'yu oynayan oyuncu 2,5 aydır istemekte olduğu ücret zammını alıncaya dek bu zalim sessizlik sürüp gidecek. 1950 Rio de Janeiro, Obdulio. Durum tamamen karşısında olmakla birlikte Obdulio kesin bir adım atarak topa tekmeyi vuruyor. Uruguaylıların kaptanı olan bu iri kaslı göz dolduran siyah adam yılmıyor. Tribünlerdeki düşman kalabalık ne denli kükrerse Obdulio o denli büyüyor. Maracana stadyumunda şaşkınlık ve üzüntü. Brezilya o büyük ezici gol makinesi, yılların gözdesi bu maçı son dakikada kaybediyor. Canını dişine takarak oynayan Uruguay dünya futbol şampiyonluğunu kazanıyor. Gazetecilerin, taraftarlarla meraklıların kuşatmasına uğrayan Obdulio o gece otelinden kaçıyor. Zaferi kendi başına kutlamayı seçerek bir kadeh bir şey içebileceği ücra bir meyhane arıyor. Ama nereye gitse ağlayan Brezilyalılarla karşılaşıyor. Daha birkaç saat önce maçın yarısında bu insanlar Obdulio bize maçı armağan ediyor diye şarkı söylüyorlardı. Şimdi aynı insanlar iki göz iki çeşme bütün suç Obdulio'da diye ağlıyorlar. Ve Obdulio biraz önce diş bilemiş olduğu kitleyi böyle tek tek insan olarak gördükçe serseme dönüyor. Zaferi ona yük olmaya başlıyor. Kendisi bu güzel insanların keyfini kaçırmıştır. Büyük bir günah işleyip oyunu kazandığı için onlardan özür mü dilemelidir acaba? Böylece Obdulio Rio sokaklarında bardan bara dolaşmayı sürdürüyor. Söken şafak onu hala yenilmişlerle kucaklaşarak içki içerken buluyor. 1950 Hollywood, Rita. Adını, kilosunu, yaşını, sesini, dudaklarını ve kaşlarını değiştirerek Hollywood'u fethetti. Saçı donuk siyahtan alev kızılına döndürüldü. Alnı genişletilmek için saç telleri can acıtan elektrosis işlemiyle teker teker yolundu. Göz kapaklarına çiçek yaprağı boyunda kirpikler takıldı. Rita Hayworth kendini tanrıçaya dönüştürmüştü. Gerçekten tanrıçaydı belki de. Hiç değilse 40'lı yıllar için. Ama şimdi 50'li yıllar yeni bir şeyler gerektiriyor. 1950 Hollywood, Marilyn. Rita gibi bu kız da geliştirilmiş bir model. Aslında gür kirpikleri ve gıgısı vardı. Burnunun ucu yuvarlak, dişleri iriydi. Hollywood yağları alıp kıkırdadığı yonttu, dişleri törpüledi ve o silik kestane rengi saçları bir altın sağanağına döndürdü. Sonra teknisyenler onu Marilyn Monroe olarak vaftiz ettiler ve gazetecilere anlatsın diye yürek burkucu bir çocukluk öyküsü uydurdular. Bu Hollywood yapımı Venüs'ün artık üçüncü sınıf filmlerde ikinci sınıf roller bulabilmek için yabancı yataklara girmeye gereksinmesi yok. Sosisli sandviç ve kahveyle beslendiği ve kışın soğuktan titrediği günler geride kaldı. O şimdi bir yıldız, daha doğrusu mask takınmış ufacık biri. Sırf yalnızlıktan kurtarılmak istediği o dönüşüm dakikasını anımsamayı çok istiyor ama anımsayamıyor. 1951 Mexico City, Buñuel. Louis Buñuel'in kafasına taş yağıyor. Gazetelerle basın sendikalarının çoğu Meksika'nın iyiliğe ihanetle karşılık veren bu nankör İspanyolu ülkeden atması için diretiyorlar. Ülkeyi kızdıran film Los Olvidados, Mexico City'nin teneke mahallelerini göstermektedir. Bu tüyler ürpertici aşağı dünyada yaşayan çocuklar çöp yığınları arasında oynuyor ve ne bulurlarsa... Yani birbirleri de dahil yiyorlar. Bu bebek akbabalar birbirlerini gagalaya gagalaya paralıyor ve böylece kentlerinin onlar için seçtiği yazgıyı gerçekleştiriyorlar. Buñuel'in filmlerinde gizemli bir titreşim, tuhaf bir gücün yankıları var. Ses bandında gürültü olmasa da gösterimdeki dünya bir hoşgörü suskunluğuna bürünmüş olsa da derinden uzayıp giden davul gümbürtüleri, belki de yönetmenin Kalanda'daki çocukluğunun davulları, toprağı içten içe titretiyor. 1952 San Fernando Tepesi, Ölümcül Hasta. Gaita'nın Bogota'da sokak ortasında öldürülmesinden beri Kolombiya ölümcül hasta. Dağlarda, ovalarda, buz tutmuş yaylalarla nemden buğusu tüten vadilerde. Her yerde kampesinolar birbirini öldürüyor. Yoksul yoksula karşı, herkes herkese karşı. Kan davaları ve öç hırsının estirdiği kasırgada kara kan, pençe, kem kader, hamam böceği ve başkaca usta kasaplar seçtikleri zanaatta parlayacak ortamı buluyorlar. Ama asayiş güçlerinin işlediği cinayetler bunlardan çok daha kanlı. Tolima müfrezesinin Pantamillo ile San Fernando Tepesi arasını kapsayan bölgedeki harekatı sırasında ırza geçme ve yaralamaların yanı sıra 1500 kişi öldürülüyor. Ortada geleceği filizlendirebilecek tohum bırakmamak için askerler kucaktaki bebeleri havaya fırlatıp süngü ve kılıçlarıyla şişliyorlar. ''Bana laf getirmeyin'' diyor buyrukları verenler. ''Kulak getirin bana.'' Kaçmayı becerebilen kampesinolar kulübelerinin dumanı tüten közlerini arkada bırakarak dağların ücralarına sığınıyorlar. Ama yola çıkmazdan önce hazin bir törenle evin köpeğini öldürüyorlar. Çünkü köpek gürültü yapar. 1952 La Paz, El Illimani. Siz onu göremezsiniz ama o sizi gözlemektedir. Nereye gizlenirseniz gizlenin, gözü üzerinizdedir. En ufacık bir delik bile dikkatinden kaçmaz. Bolivya'nın başkenti onun mülküdür. Dün geceye dek kendilerini bu evlerle bu insanların sahibi sayan baylar da henüz kendileri bilmemekle birlikte onundurlar. El İllimani azametli kral sislerle yıkanıyor. Ayakları dibinde kent güne başlamakta. Kamp ateşleri sönüyor, son makineli volileri duyuluyor. Maden işçilerinin sarı miğferleri asker kasketlerinden baskın çıkıyor. Dışarıdakilere karşı hiç zafer kazanmamış, içeridekilere karşı da asla yenilmemiş olan bir ordu çöküyor. İnsanlar sokak köşelerinde dans ediyorlar, mendiller sallanıyor, saçlar ve yırtık etekler kuekaka ritmine uyarak savrulup dönüyor. Göğün katıksız maviliği üstünde El İlimani'nin 300 doruklu tacı ışıl ışıl, karlı yücelerden tanrılar, silah kuşanmış çocuklarının arka sokaklarda adım adım verdikleri uzun savaşın sonundaki mutluluğuna gülümsüyorlar. 1952 La Paz, halkın davulu, gümbür diyor sonra gene gümbür diyor. Köpekler gibi avluda kıvrılıp yatan ve efendisini dize gelerek selamlayan Kızılderili'nin intikamı. Ezilmişler ordusu el yapımı bombalar, dinamit sopalarıyla çarpışmış ve en sonunda ordunun mühimmatını ellerine geçirmişlerdi. Victor Paz Estenssoro bugünden sonra Bolivya'nın tüm Bolivyalılara ait olacağına söz veriyor. Madenlerde işçiler ulusal bayrağı yarıya indiriyorlar ve yeni başkan sözünü tutup da tenekeyi ulusallaştırıncaya dek burada tutacaklarını söylüyorlar. Londra'dakiler geleceği görmüşlerdir. Sanki büyü marifetiyle teneke fiyatları 3'te 2 oranında düşüyor. Pairumani malikanesinde Kızılderililer Patino'nun Hollanda'dan getirdiği cins boğaları ızgarada kızartıyorlar. Aramayo'nun İngiltere'den ithal ettiği kiremit tozuyla kaplanmış tenis kortları katır ahırlarına döndürülüyor. Bolivya madenlerinden bir kadın el yapımı bomba reçetesi veriyor. Küçük bir teneke süt kutusu bul, dinamit kapsülünü tam oraya yerleştir. Sonra demir, mucur, biraz toprak, cam kırıkları, küçük çiviler ekle. Sonra bir güzel üstünü ört. İşte böyle görüyor musun? Hemen oracıkta kibriti çakarsın, fışt fırlatırsın. Sapanın varsa daha uzağa fırlatabilirsin. Kocam buradan 6 sokak öteye fırlatabiliyor. Bunun için daha uzun fitil kullanırsın. 1952 Cochabamba, alay ve öfke haykırışları. Bolivya kırsal kesiminin her yanında zamanlar değişiyor. Büyük mülklere ve korkuya karşı sonsuz bir başkaldırı. Cochabamba Vadisi'nde kadınlar da şarkı söyleyip dans ederek başkaldırıların herkesin yüzüne çarpıyorlar. Kutsal haçın İsa'sı onuruna yapılan törenlerde vadinin her köşesinden gelen Quechua campesinoları mumlar yakıp chicha içiyor. Halk şarkıları söylüyor ve akordiyon ve çarangoların müziğine uyarak çarmıha gerilmiş olanın çevresinde dans ediyorlar. Genç kızlar İsa'ya onları üzüp ağlatmayacak bir koca, mısır yüklü bir katır, bir beyaz bir de kara koyun, bir dikiş makinesi ya da ellerinin her parmağı için bir yüzük versin diye yakarıyorlar. Sonra da kızılderili dili ve tiz seslerle protestolarını dile getiriyorlar. İsa'ya, babalarına, sevgili ve kocalarına, sofra başında olduğu kadar yatakta da sevgi ve hizmet sözü veriyorlar. Ama yük hayvanı yerine konulmak istemiyorlar artık. Çarmıhın üzerinde uyuyan ya da uyuyormuş gibi yapan, yılların ve böceklerin iyice kemirmiş olduğu bu çıplak maçoyu nişan tahtası niyetine kullanıyor ve söyledikleri şarkılarla ona ok gibi alay yağdırıyorlar. Cochabambalı kızılderili kadınların İsa peygambere söylediği açık saçık şarkılar. Küçük baba kullarına, kızım kızım der durursun. Ama madem çükün yoktur, sen nasıl baba olursun? Tembel tembel der kınarsın kullarını küçük baba. Oysa kendin yan yatarsın, hiç kıpırdamadan haçta. Küçük tilki kuyruğun gür, kızda kadında gözlerin. Sıçan suratlı ihtiyar, suratın da çopur senin. İlle nikah kıyın dersin, çocuk yapayım istersin. Yaşarlarken besle giydir, ölünce toprağa yatır. Yollayacak mısın bana, dayak atmayacak koca? Neden her açan gonca, solup sararsın sonunda? 1952 Buenos Aires, Arjantin halkı onsuz çıplak kalmış gibi üşüyor. Çok yaşa kanser diye yazmış biri Buenos Aires'te bir duvara. Ondan nefret etmişlerdi. Tuzu kuru, karnı tok olanlar. Yoksul olduğu için, kadın olduğu ve haddini bilmediği için hala da nefret ediyorlar. O bu kimselere konuşmalarıyla meydan okur, yaşantısıyla nanik yapardı. Evita bir hizmetçi kız ya da belki ucuz melodramlar oynayan bir tiyatro oyuncusu olmak üzere dünyaya gelmiş ama rolünü ezberlemeyi reddetmişti. Onu hep sevmişlerdi. Sevilmeyenler hala da seviyorlar. Onun sözleriyle kendi düşüncelerini ve lanetlerini dile getirmişlerdi. Evita cüzzamlılarla partalları kucaklayan, umutsuzlara gönül rahatlığı bağışlayan iyi yürekli peri kızıydı. Muhtaçlara iş ve aş, döşek ve papuç, diş makinesi, takma diş ve çeyiz akıtan dipsiz bir pınar. Yoksullara bunları sarayının yan kapısından dağıtırken Evita yaz ortasında kürkler giyip göz kamaştıran takılar takardı. Yoksulların bu lüksü ona çok gördükleri sanılmasın. Tam tersine sevinir alkış tutarlardı. Onun kraliçeler gibi giyinip kuşanması yoksulları aşağılamaz, sanki felekten onların öcünü alırdı. Evita'nın beyaz karanfillerle kuşatılmış naaşının önünden halk ağlayarak geçiyor. Günler günü, geceler gecesi, iki hafta süren bir meşaleler geçidi. Bankacılar, iş adamları, büyük toprak sahipleri rahat bir soluk alıyorlar. Evita öldü ya, başkan Peron kesmez bir bıçaktır artık. 1952 Açık Denizlerde Aranıyor Serseri Charlo. Charlie Chaplin gemiyle Londra'ya hareket ediyor. Deniz yolculuğunun ikinci gününde onun artık US'e geri dönemeyeceği haberi gemiye ulaşıyor. Başsavcı onun durumuna komünist, ahlaksız ya da deli olduklarından kuşkulanılan yabancı uyruklularla ilgili bir yasayı uygulamış. 3-5 yıl önce Charlie Chaplin FBI ve göçmen ve vatandaşlık bürosu görevlilerince sorguya çekilmişti.
''Yahudi kökenli misin? Komünist misin? Hiç zina işledin mi?''
Senatör Richard Nixon ile dedikodu yazarı Hedda Hopper aynı görüşteler. ''Chaplin ulusal kurumlarımız için bir tehlikedir. Onun filmlerini gösteren sinemaların önünde Ahlak Derneği ile Amerikan Derneği protestolar düzenliyor. Chaplin Rusya'ya'' diye pankartlar açıyorlar.'' FBI 30 yıldır Charlo'nun aslında Moskova'nın ajanı olarak çalışan İsrail Tonstein adında bir Yahudi olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. Kuşkularını uyandıran 1923 yılında Pravda gazetesinde Chaplin tartışılmaz yetenekte bir aktördür diye bir yazı çıkması olmuş. 1952 Londra, saygıdeğer bir hortlak. Buster Keaton adında saygıdeğer bir hortlak uzun yıllar unutulduktan sonra Charlo sayesinde beyaz perdeye dönmüş. Limelight, sahne ışıkları filmi Londra'da açılıyor ve Buster Keaton'ın birkaç eşsiz dakika için Chaplin'le yaptığı gülünç dans filmin en parlak, en sevilen sahnesi oluyor. Bu Keaton'la Charlo'nun birlikte ilk çalışmaları. İkisinin de saçları kırlaşmış, yüzleri kırışmış. Ama çok eskiden, sessizliği sözlerden daha esprili kıldıkları, o geçmiş günlerdeki çekicilikleri yerli yerinde. Charlo ile Keaton hala bu işin en iyileri. Kahkahadan daha ciddi bir şey olmadığını, bunun sonsuz çaba isteyen bir sanat olduğunu ve dünya durdukça insanları güldürmekten daha üstün bir uğraş bulunamayacağını ikisi de biliyorlar. 1953 Washington Haberler. Birleşik Devletler ilk hidrojen bombasını Eniwetok'ta patlatıyor. Başkan Eisenhower Savunma Bakanlığı'na Charles Wilson'ı getiriyor. General Motors'un yöneticilerinden biri olan Wilson geçenlerde General Motors için iyi olan Amerika için de iyidir buyurmuştu. Uzun süren bir mahkemeden sonra Ethel ve Julius Rosenberg elektrikli sandalyede idam ediliyorlar. Ruslar adına casusluk yapmakla suçlanan Rosenbergler bu suçu ölünceye değin yatsıyorlar. Amerika'daki Moskova kenti Rusya'daki adaşına adını değiştir çağrısında bulunuyor. Idaho eyaletindeki bu küçücük kentin mülki amirleri Moskova adını taşımaya ancak kendilerinin hakları olduğunu ileri sürüyor. Ve Sovyetler Birliği'nin can sıkıcı çağrışımlardan kaçınmak için kendi başkentine yeni ad bulmasını istiyorlar. Kamuoyu yoklamalarına bakılırsa Birleşik Devletler vatandaşlarının yarısı Senatör McCarthy'nin komünistlerin demokrasiye sızmalarını önlemek için yürüttüğü kampanyayı kesin olarak destekliyor. McCarthy'nin sorguya çekmeyi tasarladığı zanlılardan biri mühendis Raymond Kaplan kendini bir kamyonun altına atarak intihar ediyor. Bilim adamı Albert Einstein, Amerikan Karşıtı Etkinlikler Komisyonu'nun önünde ifade vermeyi reddetmeleri, hapse atılmayı ve ekonomik yıkımı göze almaları için entelektüellere çağrıda bulunuyor. Bunu yapmazlarsa diyor Einstein, entelektüellerin kendileri için hazırlanan köleliğe layık oldukları anlaşılacaktır. 16. ayrımın sonu. Sayfa 174.